Ayrım 29. 52. Rem'in doğusuna 10 kilometre mesafedeki Falmiye Garı, kırlık alanın ortasında raylar boyunca uzanan tek bir bloktan oluşuyordu. Ufkun siyahlığıyla gecenin sessizliği arasına sıkışmış, değirmen taşından salaş bir binaydı. Yine de sarı feneri ve birbiri üzerine bindirilmiş camdan kapı sundurmasıyla binanın güven verici bir görünümü vardı. Kiremit kaplı çatısı, mavi ve beyaz iki rengi boyanmış duvarları, ahşap bariyerleri ona cilalı bir oyuncak, bir elektrikli tren dekoru havası veriyordu. Matilde arabayı park alanında durdurdu. Eric Ackerman kendisini bir garda bırakmalarını istemişti. "Herhangi birinde ben başımın çaresine bakarım," demişti. Hastaneden ayrıldıktan sonra hiç kimse tek kelime etmemişti. Ama sessizliğin niteliği değişmişti. Kin, öfke, güvensizlik yok olmuştu. Üç kaçak arasında bir tür tuhaf suç ortaklığı bile başlamıştı sanki. Matilde motoru stop etti. Dikiz aynasından arkada oturan nöroloğun solgun yüzünü gördü. Parlak, beyaz bir metali andırıyordu. Üçü de aynı anda arabadan çıktı. Dışarıda fırtına çıkmıştı. Şiddetli rüzgar asfaltın üzerine gürültüyle çullanıyordu. Uzakta sivri bulutlar, mızraklı askerlerden oluşan bir ordu gibi uzaklaşıyor, ay mavi etli iri bir meyve gibi bütün duruluğuyla ortaya çıkıyordu. Matilde mantosunun önünü kapattı. Nemlendirici bir krem için her şeyi verebilirdi. Esen rüzgar cildini kurutuyor, yüzündeki kırışıklıkları biraz daha derinleştiriyor gibi geliyordu. Üzeri çiçek resimleriyle süslü bariyere kadar yürüdüler. Hala konuşmuyorlardı. Soğuk savaş döneminde eski Berlin'deki bir köprüde yapılan casus değiş tokuşları geldi aklına. Asla elveda denmezdi. Birden Anna sordu. Ya Lauren? Bu soruyu Anver Meydanı'ndaki otoparkta da sormuştu. Bu da hikayesinin bir başka yanıydı. İhanete, yalanlara, acımasızlığa rağmen devam eden bir aşkın ifşası. Ackerman yalan söyleyemeyeceği kadar yorgun ve bitkindi. Açıkçası hala hayatta olması için çok az şansı var. Charlie arkasında hiçbir iz bırakmak istemeyecektir ve Hames güvenilebilecek bir adam değildir. En ufak bir sorgulamada derhal öter. Bizzat kendini bile ele vermekten kaçınmaz. Karısının ölümünden sonra o... Nörolog sustu. Birkaç saniye boyunca Anna rüzgara karşı koydu, sonra omuzları çöktü. Tek kelime söylemeden geri döndü ve arabaya gitti. Matilde, pardösüsüne sarılmış havuç rengi dağınık saçları olan fasulye sırığına son bir kez dikkatle baktı. "Ya sen?" diye sordu, neredeyse acıma dolu bir sesle. "Alsaca gidiyorum, bir sürü ekırmanın arasında kaybolacağım." Alaylı alaylı sırıttı, sonra abartılı bir coşkuyla ekledi. "Sonra da kendime gidecek başka bir yer bulacağım, ben bir göçebeyim." Matilde cevap vermedi. Çantasını göğsüne bastırmış iki yana sallanıyordu. Tıpkı fakültedeki gibi. Ackerman bir şey söylemek için dudaklarını araladı, tereddüt etti, sonra fısıltı halinde konuştu. "Yine de her şey için teşekkürler." İşaret parmağını alnına götürdü, bir kovboy selamı verdi ve topukları üzerinde dönerek tenha gara doğru yürüdü. Omuzlarını rüzgara karşı vermişti. Tam olarak nereye gidiyordu? "Kendime gidecek başka bir yer bulacağım. Ben bir göçebeyim." Bir ülkeden mi yoksa beynin yeni bir bölgesinden mi söz ediyordu? 53. Uyuşturucu. Matilde tüm dikkatini yoğunlaştırmıştı. Çizgiler gözlerinin önünde teknelerin gövdesine yapışan ve gecenin karanlığında parlayan denizaltı planktonları gibi ışıldıyordu. Yan koltukta oturan genç kadına baktı. Yüzü tebeşir gibi bembeyaz, donuk ve ifadesizdi. "Ben bir uyuşturucu kaçakçısıyım," dedi. "Fransızların kurye dedikleri yani, bir hamal, bir jokey." Matilde bu itirafı bekliyormuş gibi kafasını salladı. Aslında her şeyi anlatmasını bekliyordu. Gerçeğin hiçbir sınırı yoktu. Bu gece atılacak her yeni adım insanı şaşkına çevirebilirdi. Dikkatini yeniden yola verdi. Birkaç saniye süren sessizlikten sonra sordu. "Ne tür bir uyuşturucu? Eroin, kokain, amfetamin, ne tür?" Parmaklarıyla direksiyon simidinin üzerinde tempo tutmaya başladı. Sakinleşmek için hem de hemen. Anna devam etti. Eroin, sadece eroin. Her yolculukta birkaç kilo, daha fazla değil. Türkiye'den Avrupa'ya, benim üzerimde, valizlerimde ya da başka yollarla. Başka incelikler, numaralar da var. Benim işim bunları bilmek, hepsini. Matilde'in gırtlağı kurumuştu. Her soluk alışında canı yanıyordu. Kim, kimin için çalışıyordun? Kurallar değişti Matilde. Ne kadar az şey bilirsen senin için o kadar iyi olur. Anna'nın ses tonu değişmiş, küçümseyici bir tavır takınmıştı. Gerçek adın ne? Gerçek ad diye bir şey yoktur. Bu da mesleğin bir parçası. Nasıl yapıyordun? Bana ayrıntılarıyla anlat. Anna yeniden sustu. Bir mermer gibi soğuktu. Sonra uzun bir sessizliğin ardından konuşmaya başladı. Benimkisi eğlenceli bir hayat değil. Havalimanlarında yaşlanmak, en elverişli konaklama yerlerini bilmek, en gevşek gümrükleri, en hızlı ya da tam tersine en karmaşık ulaşım yollarını, valizlerin sizi pistte beklediği şehirleri, arama yapılan veya asla arama yapılmayan gümrükleri, yük ambarlarını, transit geçiş yerlerini tanımak. Matilde onu dinliyor, özellikle de ses tonundan bir şeyler yakalamaya çalışıyordu. Anna hiç bu kadar gerçekçi konuşmamıştı. Şizofren bir iş. Sürekli olarak değişik dillerde konuşmak, birçok insana cevap vermek, vatandaşıymış gibi davranmak, sadece havalimanlarının VIP salonlarında dinlenebilmek ve daima her yerde korkuyla birlikte yaşamayı öğrenmek. Matilde uykusunu açmak için gözlerini kırpıştırdı. Görüş alanı netliğini kaybediyordu. Yol çizgileri dalgalanıyor, kesik kesik oluyordu. Yeniden sordu. Tam olarak nereden geliyorsun? Bu konuda henüz net bir hatıram yok ama o da olacak. Bundan eminim. Şimdilik bugünle ilgileniyorum. Peki ne oldu? Bir işçi kadın kimliğiyle Paris'te ne arıyordun? Neden yüzüne estetik yaptırdın? Klasik hikaye. Son parti malı kendime saklamak istedim. İşverenlerimi aldattım. Sustu. Her hatıra artık ona ağır gelmeye başlamıştı. Geçen yıl Haziran ayıydı. Uyuşturucuyu Paris'e teslim edecektim. Özel bir maldı, çok değerli. Burada bir bağlantım vardı ama ben başka bir yol seçtim. Eroini sakladım ve bir estetik cerraha başvurdum. O sırada bütün koşulların benden yana olduğunu sanıyordum. Yani düşünüyordum. Ama nekaat dönemim sırasında hiç tahmin etmediğim bir şey oldu. Kimse tahmin etmemişti. 11 Eylül saldırısı. Akşamdan sabaha bütün gümrük kapıları aşılması zor bir duvara dönüştü. Daha önceden planladığım gibi uyuşturucuyla buradan ayrılmam artık söz konusu bile olamazdı. Onu Paris'te de bırakamazdım. Burada kalıp etrafın sakinleşmesini bekleyebilirdim. İşverenlerimin beni bulmak için her şeyi yapacağını biliyordum. Böylece oraya kimsenin bir türkü, Türklerin yanında aramayacağı yere saklandım. 10. bölgedeki kaçak işçi kadınların arasına. Yeni bir yüzüm, yeni bir kimliğim vardı. Kimse beni tanıyamazdı. Sesi zayıfladı, bıkkın ve yorgundu. Matilde ateşi yeniden canlandırdı. Peki sonra ne oldu? Polisler seni nasıl buldu? Uyuşturucudan haberleri var mıydı? Hayır, olaylar bu şekilde gelişmedi. Biraz muğlak ama sahneyi hayal meyal hatırlıyorum. Kasım ayıydı, bir çamaşırhanede çalışıyordum. Bir hamamın içinde, yer altında bir tür kuru temizleme atölyesi. Hayal bile edemeyeceğim bir yer, sana en fazla 1 kilometre mesafede. Bir gece geldiler. Polisler mi? Hayır, işverenlerimin yolladığı Türkler. Orada saklandığımı biliyorlardı. Biri beni ele vermiş olmalı, bilmiyorum. Elbette yüzümü estetik ameliyatla değiştirdiğimden haberleri yoktu. Gözlerimin önünde bana benzeyen bir kızı kaçırdılar. Zeynep bir şey. O katilleri görünce saklandım. O geceden hatıramda kalan tek şey korku. Matilde hikayeyi kafasında yeniden oluşturmaya, eksik yerleri doldurmaya çalışıyordu. Charlie'nin eline nasıl düştün? Tam olarak hatırlamıyorum, şoka girmiştim. Polisler beni hamamda bulmuş olmalı. Bir karakol, bir hastane hatırlıyorum. Charlie'ye de şu ya da bu şekilde benden haberdar olmuştur. Belleğini yitirmiş bir işçi kadın. Fransa'da yasal bir statüsü yok. Mükemmel bir kobay. Anna kendi varsayımını ölçüp biçiyordu sanki. Sonra mırıldandı. Benim hikayemde inanılmaz bir ironi var. Çünkü polisler hiçbir zaman benim gerçek kimliğimden haberdar olmadılar. Ama buna rağmen beni başkalarından, peşimdeki katillerden korudular. Matilt bağırsaklarında bir ağrı hissetmeye başladı. Yorgunluk korkusunu daha da arttırmıştı. Gözleri kararıyordu. Yoldaki beyaz şekiller çırpınarak uçuşan belli belirsiz martılara, kuşlara dönüşüyordu. O sırada çevre yolunun levhaları göründü. Paris ufuktaydı. Dikkatini yeniden yola verdi ve sorularına devam etti. Seni arayan şu adamlar, kim onlar? Her şeyi unut. Tekrar ediyorum, ne kadar az şey bilirsen senin için o kadar iyi olur. Sana yardım ettim, dedi Matilt dişlerini sıkarak. Seni korudum. Konuş, tüm gerçeği bilmek istiyorum. Anna tereddüt etti. Bu kendi dünyasıydı. Bugüne kadar asla kimseye anlatmadığı bir dünya. Türk mafyasının özel bir durumu vardır, dedi sonunda. Bazı işlerde veya tetikçi olarak bir zamanlar siyasi cephede silahlı mücadele vermiş insanları kullanırlar. Genellikle aşırı sağcıdırlar bunlar, kamplarda eğitilmiş teröristler. Onların yanında Charlie'nin adamlarının ellerinde çakı taşıyan izcilere benzediğini söylememe gerek yok. Yol levhaları gitgide büyüyordu. Port de Clignord, Port de Chapelle, Matilde'in aklında tek bir düşünce vardı. Bu bombayı ilk taksi durağında bırakmak. Evine dönmek, eski rahatına ve güvenli yaşamına kavuşmak. 20 saat uyumak ve ertesi sabah sadece bir kabusmuş diyerek uyanmak. Chapelle çıkışına saptı ve kararını açıkladı. Seninle kalıyorum. Hayır, imkansız, yapacak çok önemli bir işim var. Ne? Malımı almak. Ben de seninle geliyorum. Hayır. Midesinde bir şeylerin sertleştiğini hissetti. Cesaretten çok gururdu bu. Nerede? Bu uyuşturucuyu nereye sakladın? Perlaşa mezarlığında. Matilt Anna'ya baktı. Genç kadın tükenmiş gibiydi ama hala yoğun duygular yaşıyordu. Hala katıydı. Gerçeğin katmanları arasına sıkışmış bir kuvars kristali gibi. Neden orası? 20 kilo, güvenli bir yer bulmak lazımdı. Mezarlıkla bağlantısını anlayamıyorum. Anna gülümsedi. Uykusunda rüya gören biri gibiydi. Gri tozların arasında biraz da beyaz toz. Kırmızı ışıkta durdular. Bu kavşaktan sonra Chapelle Sokağı, Marx Dormy Sokağı olarak devam ediyordu. Matilt daha sert bir sesle tekrarladı. Mezarlıkla arasında nasıl bir bağlantı var? Yeşil, dedi Anna. Chapelle Meydanı'nı geçtikten sonra Stalingrad yönüne sapacaksın.